Ayrım 21.
Çok isterdim ama birine sözüm var. Üzüntüsü dışarıdan hiç belli olmuyordu. Bernard da ne yapalım diye yanıtladı. Bunun üzerine dostlar ayrıldılar. Olivier söylemeyi kurduğu şeylerin hiçbirini söylememişti Bernard'a. Hoşuna gitmemiş olmaktan korkuyordu. Kendi kendisinin de hoşuna gitmiyordu. Daha bu sabah öylesine atakken şimdi başı eğik yürüyordu. Pasava'nın dostluğundan son derece gurur duyuyordu İlkin. Şimdi bu dostluk huzurunu kaçırıyordu. Çünkü bu dostluğun üzerine Bernard'ın tiksintisinin çöktüğünü duyuyordu. Bu akşam bu şenlikte dostunu herkesin bakışı altında bulursa onunla konuşamayacaktı. Ancak İlkin uzun uzun konuşup görüşselerdi eğlenceli olabilirdi bu şölen. Sonra boş gurura kapılarak Eduard dayıyı da çağırmak ne kötü bir düşünceydi. Pasava'nın yanında büyüklerin, meslektaşların, avantgardın yazarlarının ortasında kendini göstermesi gerekecekti. Eduard daha yanlış düşüncelere kapılacaktı hakkında. Bir daha düzelmemesiyle yanlış yargıya varacaktı kuşkusuz. Bari onu şölenden önce görebilseydi, hemen görebilseydi, boynuna atılırdı, ağlardı belki. Ona içini dökerdi. Saat 4'e kadar zaman var daha. Çabuk bir otomobil. Şoföre adresi veriyor, kapının önüne geliyor. Yüreği çarpa çarpa zili çalıyor. Eduard çıkmış. Zavallı Olivier, ailesinden saklanacak yerde ne diye eve dönmüyor. Eduard dayıyı annesinin yanında bulurdu. 6. Eduard'ın günlüğü. Romancılar bireyi çevrenin baskılarını göz önüne almadan geliştirdikleri zaman aldatırlar bizi. Ağacı orman biçimlendirir. Her birine o kadar az yer bırakılmıştır ki ne sürgünler dumura uğramaz. Her biri nereye salabilirse oraya salar dallarını. Gizemli dalda daha çok boğulmaktan doğar. Kurtulmanın yolu yalnız yukarı doğru çıkmaktır. Pauline nasıl ediyor da gizemli dalı sürdürmüyor bilmiyorum. Fazladan hangi baskıları beklediğini de bilmiyorum. O zamana kadar olduğundan daha içten konuştu benimle. Ne yalan söylemeli, mutluluk görünüşleri altında ne acılar ne boyun eğişler sakladığını aklıma bile getirmiyordum. Ama Molinier'in karşısında düş kırıklığına uğramamış olmak için insanın çok bayağı bir ruhu olması gerektiğini de kabul ederim. 2 gün önce onunla konuşmamda sınırlarını ölçebilmiştim. Pauline nasıl evlenebilmiş onunla? Ne yazık, en üzücü yokluk yani kişilik yokluğu gizlidir. Ancak yavaş yavaş çıkar ortaya. Pauline, Oscar'ın yetersizliklerini, eksikliklerini örtbas etmek, bunları herkesin, her şeyden önce de çocukların gözlerinden gizlemek için elinden geleni yapıyor. Çocukların babalarını saymalarını sağlamak için yollar arayıp duruyor. Gerçekten çok iş düşüyor omzuna. Ama öyle bir beceriyor ki benim gözlerimi bile boyamıştı. Kocasından hor görüsüz bir dille ama çok şeyler söyleyen bir hoşgörüyle söz ediyor. Çocukları üzerinde daha çok yetkisi olmamasına üzülüyor. Olivier'in Pasavan'la gitmesi karşısında duyduğum üzüntüleri belirtince anladım ki bu iş yalnız ona kalmış olsaydı Korsika yolculuğu gerçekleşmeyecekti. Bu yolculuğu doğru bulmuyordum, dedi. O Monsieur Pasavan da pek hoşuma gitmiyor doğrusu. Ama ne yaparsınız? Önleyemeyeceğimi gördüğüm şeyi iyilikle benimsemeyi yeğlerim. Oscar'a gelince hep boyun eğer, bana da boyun eğer. Ama çocukların bir tasarısına karşı gelmem, direnmem, onlara kafa tutmak gerektiğini düşündüğüm sıralarda bana destek olmaz. Vincent da işe karıştı. Bundan sonra Olivier'in güveninden el çekmek tehlikesine girmeden nasıl direnebilirdim karşısında? Bu güvene dayanıyorum her şeyden önce. Eski çorapları onarıyordu. Olivier'in artık beğenmeyeceği çorapları diyordum içimden. İğneye iplik geçirmek için durdu. Sonra daha alçak, sanki daha içli dışlı, daha kederli bir sesle yeniden konuşmaya başladı. Güveni. Hala bana güvendiğini bilsem bari. Ama nerede? Yitirdim güvenini. İnanmadan karşı gelişime gülümsedi. İşini elinden bıraktı, gene konuştu. Bakın Paris'te olduğunu biliyorum. George bu sabah ona rastlamış, söz arasında söyledi. Ben de işitmemiş gibi yaptım. Çünkü kardeşini ele verişini görmek hoşuma gitmiyor. Ama biliyorum işte, Olivier benden saklanıyor. Kendisini gördüğüm zaman bana yalan söylemek zorunda olduğunu sanacak. Ben de, benden her gizlenişinde babasına inanır gibi, ona da inanıyormuş gibi davranacağım. Sizi üzmekten korkuyordu ondan. Böyle daha çok üzüyor. Hoş görmeyen bir insan değilim. Hoş gördüğüm, göz yumduğum birçok ufak kusurları var. Şimdi kimden söz ediyorsunuz? Babadan da, oğullardan da. Görmezlikten gelmekle siz de onlara yalan söylüyorsunuz. Ama ne yapayım istiyorsunuz? Dert yanmamam yeter. Onlara hak da verecek değilim ya. Hayır, insanın er geç dizgini elinden kaçırdığını, en içten aşkın bile bunu engelleyemeyeceğini düşünüyorum. O da söz mü? Rahatsız eder, can sıkar. Bu aşkı gizlediğim bile oluyor. Şimdi oğullarınızdan söz ediyorsunuz. Neden böyle söylüyorsunuz? Artık Oscar'ı sevemediğimi mi ileri sürüyorsunuz? Bazı aklımdan geçiriyorum bunu. Fazla acı çekmekten korktuğum için onu daha fazla sevmediğimi de geçiriyorum aklımdan. Ama evet, hakkınız var herhalde. İşin içindeki Olivia olunca acı çekmeyi yeğe tutarım. Ya ben san? Birkaç yıl önce olsaydı şimdi Olivia hakkında bütün söylediklerimi onun hakkında da söylerdim. Zavallı dostum, pek yakında da George hakkında söyleyeceksiniz. Ama yavaş yavaş katlanıyor insan. Oysa yaşamdan çok şey de istemiyorduk. Daha da azını istemeyi öğreniyor insan. Gittikçe daha azını. Sonra uysalca ekledi. Ama kendinden gittikçe daha fazlasını. Ben de gülümsedim. Bu kanıları taşıyan insan neredeyse Hristiyan olmuş demektir dedim. Ben de böyle düşünüyorum bazı. Ama Hristiyan olmak için bu kanıları taşımak yetmez. Bu kanıları taşımak için Hristiyan olmak yetmediği gibi. Sık sık düşündüm. Bırakın da söyleyeyim size. Babalarının yokluğunda çocuklarla konuşabilirsiniz. Ben sen uzakta. Onun için çok geç. Olivia'yı düşünüyorum ben. Ben sizinle gitsin isterdim. Düşüncesizce serüveni kabul etmesem neler olurdu? Birdenbire bunları göz önüne getirmeme neden olan bu sözcükler üzerine müthiş bir heyecan sardı içimi. İlkin söyleyecek hiçbir şey bulamadım. Sonra gözlerime yaşlar dolunca heyecanıma bir neden görünüşü vermek isteğiyle "Onun için de çok geç olmasından korkuyorum." diye içimi çektim. Polin elimi tuttu o zaman. "Ne kadar iyisiniz." diye atıldı. Böyle yanıldığını görmek canımı sıktı. Yanıldığını söyleyemediğim için. Hiç değilse konuşmayı çok rahatımı kaçıran bir konudan uzaklaştırmak istedim. "Peki George?" diye sordum. "O öbür ikisinden de fazla kaygılandırıyor beni. Onun dizginlerini elimden kaçırdığını söyleyemem. Öyle ya, o ne güven duyar ne de söz dinler." Bir iki saniye duraladı. Hiç kuşkusuz aşağıdaki sözleri söylemek zor geliyordu ona. Bu yaz kötü bir şey oldu diye sürdürdü en sonunda. Anlatması bana oldukça acı gelen bir şey. Öte yandan bazı kuşkularım da var bu konuda. Her zaman paramı koyduğum dolaptan 100 franklık bir banknot yok oldu. Haksız yere kuşkulanmak korkusu herhangi bir şeyi suçlamaktan alıkoydu beni. Otelde işlerimizi gören hizmetçi çok dürüst görünen çok genç bir kızdı. George'un önünde bu parayı yitirdiğimi söyledim. Kuşkularım ona yöneliyordu sizin anlayacağınız. Heyecanlanmadı, kızarmadı. Kuşkularımdan utandım. Yanıldığıma inanmak istedim, yeniden yaptım hesaplarımı. Ama yanılmam olanaksızdı. 100 frank eksikti. Onu sorguya çekip çekmemekte karar veremedim. Sonunda yapmadım bunu. Hırsızlığa bir de yalan eklediğini görmek korkusu alıkoydu beni. Kötü mü ettim? Evet, şimdi onu sıkıştırmadığım için kızıyorum kendime. Belki fazla sert olmak zorunda kalmaktan korktum. Belki de yeterince sert olamamaktan. Bir kez daha bilmez gibi davrandım. Ama yüreğim sızlaya sızlaya, inanın. Hele biraz daha zaman geçsin diyordum. Şimdiden çok geç olacağını, cezanın suçu çok geriden kovalayacağını düşünüyordum. Hem nasıl cezalandırılırdı ki? Hiçbir şey yapmadım. Kendi kendime kızıyorum bu yüzden. Ama ne yapabilirdim? Onu İngiltere'ye göndermeyi düşünmüştüm. Hatta bu konuda sizden akıl sormak istiyordum. Ama nerede olduğunuzu bilmiyordum. Hiç değilse üzüntümü ve kaygımı saklamadım ondan. Bunun karşısında duygusuz kalmamıştır sanırım. Çünkü iyi yüreklidir, bilirsiniz. Bu işi gerçekten o yaptıysa benim kendisine yapabileceğim serzenişlerden çok kendi kendine yapabileceği serzenişlere güveniyorum. Bir daha yapmayacaktır, buna güveniyorum. Orada çok zengin bir arkadaşı vardı. O çocuk kendisini masrafa sürüklüyordu kuşkusuz. Dolabı açık bırakmış olmalıyım. Sonra bir kez daha söylüyorum, bu işi onun yaptığından iyice emin değilim. Gelip geçici birçok insanlar dolaşıyordu otelde. Çocuğunu mazur gösterebilecek şeyleri öne sürüşündeki ustalığa hayran kalıyordum. Parayı aldığı yere koysun isterdim, dedim. Ben de düşündüm bunu. Bunu yapmamasını da suçsuzluğunun bir kanıtı gibi gördüm. Göze alamadığını da düşündüm. Babasına söz ettiniz mi bundan? Birkaç saniye duraladı. Hayır, dedi en sonunda. Hiçbir şey bilmemesi daha iyi bence. Anlaşılan yandaki odada bir gürültü duyar gibi oldu, kalktı, kimse var mı diye bakmaya gitti. Sonra yanıma otururken, "Oscar geçen gün öğle yemeğini birlikte yediğinizi söyledi," dedi. "Sizi bana öyle övdü ki onu bol bol dinlediğinizi düşündüm." Bu sözcükleri söylerken acı acı gülümsüyordu. "Size gizlerini döktüyse bunlara saygı göstermek isterim. Özel yaşama hakkında sandığından çok daha fazlasını biliyorsam da. Ama dönüşümden beri neyi var bilmem. Öyle uysal davranıyor ki, şey diyecektim, öyle alçak gönüllü davranıyor ki hemen hemen huzurum kaçıyor. Benden korkuyor sanki, yanılıyor. Sürdürdüğü ilişkileri çoktandır biliyorum, kiminle olduğunu bile biliyorum. Bilmiyorum sanıyor, benden saklamak için büyük önlemler alıyor. Ama bu önlemler o kadar açık ki ne kadar gizlerse o kadar ele veriyor kendini. Evden çıkmak üzereyken çok işi varmış, sıkıntılı kaygılıymış gibi davrandığıma zevkine koştuğunu anlıyorum. Dostum seni tuttuğum yok, kıskanmamdan mı korkuyorsun demek geliyor içimden. Yüreğim götürseydi gülerdim buna. Biricik korkum çocukların bir şey fark etmeleri. Öyle dalgın, öyle beceriksiz ki. Bazı o farkında bile olmadan oyununa katılıyormuşum gibi ona yardım etmek zorunda olduğumu görüyorum. Eğlenmeye başlayacağım neredeyse, inanın bana. Özürler uyduruyorum onun için. Şurada burada bıraktığı mektupları pardesüsünün cebine koyuyorum. O da mektupları yakalamış olmanızdan korkuyor, dedim. Size söyledi mi bunu? Onu öylesine korkaklaştıran bu işte. Bunları okumaya çalıştığımı sanır mısınız? Bir tür yaralı gururla doğruldu. Dikkatsizle yitirmiş olabilecekleri değil söz konusu olan, diye eklemek zorunda kaldım. Bir çekmeceye koyduğu mektuplar bunlar. Bir daha bulamadığını söylüyor. Siz aldınız sanıyor. Bu sözcükleri duyunca Polly'nin sarardığını gördüm. Aklından geçen korkunç kuşku geldi birden aklıma. Konuştuğuma pişman oldum ama iş işten geçmişti. Gözlerini başka yana çevirdi. Sonra mırıldandı. Şükür ki benden kuşkulanmış. Ezilmiş gibiydi. Ne yapmalı? Diye yine diyordu. Ne yapmalı? Sonra gözlerini gene üzerime dikti. Acaba siz onunla konuşamaz mıydınız? O da benim gibi George'un adını anmaktan kaçınıyordu ama onu düşündüğü açıktı. Deneyeceğim, düşüneceğim dedim kalkarken. Dış odada beni uğurlarken de "Rica ederim Oscar'a hiçbir şey söylemeyin bu konuda," dedi. "Benden kuşkulanmayı, inandığı şeye inanmayı sürdürsün. Böylesi daha iyi. Gene beklerim." 7. Bu arada Olivier, Edward dayıyı bulamamanın üzüntüsü içindeydi. Yalnızlığına da katlanamıyordu. Dostluk arayan yüreğini Arman'a yöneltmeyi düşündü. Bedel pansiyonuna doğru yürüdü. Arman ona odasını aldı. Bir servis merdiveniyle çıkılıyordu buraya. Küçük dar bir odaydı. Penceresi 100 numaraların, mutfakların, komşu yapının da baktığı bir iç avluya açılıyordu. Bir çinko reflektör yukarının ışığını toplayıp çok solgun olarak aşağıya düşürüyordu. Oda iyi havalandırılmamıştı. Dayanılmaz bir koku vardı. "Ama insan alışıyor," diyordu Arman. "Bizimkiler en iyi odaları para ödeyen pansiyonerlere ayırdılar. Anlarsın, doğal bir şey. Ben geçen yıl kaldığım odayı bir vikonta, senin ünlü dostun Pasava'nın kardeşine bıraktım. Çok iyi bir odadır ama Rachel'in odasının denetimi altındadır. Bir sürü oda var burada ama hepsi bağımsız değil. Böylece zavallı Sara'da yeni odasına girmek için ya annemlerin odasından, ki bu onun hiç işine gelmez, ya da benimkinden geçmek zorunda. Benim oda, doğrusunu söylemek gerekirse, başlangıçta bir tuvalet ya da bir sandık odasından başka bir şey değildi. Burada hiç değilse kimsece gözetlenmeden istediğim zaman girip çıkmak gibi bir rahatlığım var. Uşakların yerleştirildiği çatı katlarına Y tuttum burasını. Doğrusunu söylemek gerekirse kötü bir yerde oturmayı severim. Babam olsa bunu çile zevki diye adlandırır. Sonra da bedene zararlı olan şeyin ruhun kurtuluşunu hazırladığını açıklardı. Hem o hiç girmedi ki buraya. Anlarsın, oğlunun maskesini düşünmekten başka kaygıları var. Çok şaşırtıcıdır babam. Yaşamın başlıca olaylarında kullanılacak bir sürü avutma tümcesi bilir ezbere. Dinlemesi güzel olur. Yazık ki konuşmaya zamanı olmaz. Resim galerime mi bakıyorsun? Sabahları daha iyi çıkarılır zevki. Bu renkli bir estamptır. Paolo Uccello'nun bir öğrencisinin yapıtı. Baytarlar için. Hayranlık verici bir bireşim çabası içinde. Sanatçı bütün dertleri bir tek at üzerinde toplamış. Tanrı at ruhunu bütün bu dertlerden arıtıyor. Bakışın ruhsallığını görüyorsun. Bu da beşikten mezara kadar yaşamın dönemlerini gösteren simgesel bir tablo. Resim olarak pek parlak değil ama her şeyden çok eriğiyle değer kazanıyor. Daha ötede de Titye'nin bir yüksek yosmasının fotoğrafını görüp hayran kalacaksın. İçime şehvet düşünceleri dolsun diye yatağımın üst başına astım bunu. Bu kapı da Sara'nın odasının kapısı. Odanın neredeyse iğrenç görünüşü acı bir etki yapıyordu Olivia'nın üzerinde. Yatak yapılmamış, tuvalet masasının üzerindeki küvet de boşaltılmamıştı. Armağan onun kaygılı bakışına yanıt olarak, ''Evet, odamı kendim düzeltiyorum.'' dedi. ''Şu gördüğün çalışma masa, bu odanın havası içimde neler uyandırmıyor bilemezsin.'' ''Havası sevgili bir köşenin. Son şiirim gece çömleğinin konusunu da bu havaya borçluyum.'' Olivia dergisinden söz açıp onu da yazmasını sağlamak düşüncesiyle gelmişti Armağan'a. Artık göze alamıyordu ama Armağan kendiliğinden geliyordu konuya. ''Gece saksısı, ne güzel ad değil mi? Başına da Baudelaire'in şu tümcesini koyacağım. Gözyaşı bekleyen ölüm çömleği misin? Burada çok eski ama her zaman genç kalan benzetmeyi, kim bilir neyi içine alacak bir saksıya biçim verir gibi, her insana biçim veren yaratıcı çömlekçi benzetmesini yeniden ele alıyorum. Kendimi içten bir atılışla sözü geçen çömleğe benzetiyorum. Düşünce söylediğim gibi çok doğal olarak bu odanın kokusunu içime çekerken geldi. Şiirin başından özellikle hoşnutum. Kırkında basursuz olan her kişi. İlkin okuru yatıştırmak için elisinde demiştim ama ses inelemelerini bozuyordu. Basura gelince hiç kuşkusuz Fransız dilinin en güzel sözcüğü anlamından ayrı olarak da diye ekledi alayla. Olivia susuyordu, yüreği daralmıştı. Armağan konuşmasını sürdürdü. Söylemek bile fazla. Senin gibi güzel kokularla dolu bir kap, kendisini görmeye gelince gece çömleğinin koltukları kabarıyor. Olivia en sonunda umutsuzca, ''Peki bundan başka bir şey yazmadın mı?'' diye sordu. ''Gece çömleğini senin ünlü dergiye önerecektim. Bundan deyişinden anlıyorum ki hoşuna gitmesi olanaksız. Bu durumda Ozan her zaman bir dayanak bulabilir. Ben hoşa gitmek için yazmıyorum.'' der ve büyük bir yapıt yumurtladığına inanır. Ama şiirimi iğrenç bulduğumu senden saklayacak değilim. Hem yalnız ilk dizesini yazdım. Sonra yazdım demem de sözün gelişi çünkü senin onuruna şu anda uydurdum. Ama sen gerçekten benden bir şey yayımlamayı düşünüyor muydun? Benim de katılmamı istiyor muydun? Demek temiz olan herhangi bir şey yazamayacak bir insan gibi görmüyordun beni. Solgun alnımda deha belirten izler görmüş olmayasın. Burası pek aydınlık değil, aynaya bakılmıyor ama... Narsist gibi kendimi aynada seyrettiğim zaman top atmış bir adam suratı görüyorum yalnız. Ama belki de yalancı ışığın etkisiyle. Hayır sevgili Olivia, hayır. Hiçbir şey yazmadım bu yaz. Dergin için bana güvendiysen avcunu yalarsın. Ama yeter kendimden konuştum. Söyle bakalım, Korsika'da her şey yolunda gitti mi? İyice tadını çıkardın mı yokluğunun? İyice yararlandın mı? İyice attın mı yorgunluğunu? İyice... Olivia kendini tutamadı artık. ''Kes artık dostum.'' dedi. ''Bırak palavrayı. Bunları matrak bulduğumu sanıyorsan.'' ''Ya ben?'' diye atıldı Armağan. ''Yok dostum, yok. Değil elbette. O kadar da hayvan değilim artık. Söylediklerimin zırvalığını anlayacak kadar aklım var daha. Ciddi konuşamaz mısın sen?'' ''Ciddi türden hoşlandığına göre ciddi konuşacağız. Rachel, ablam, kör oluyor. Son zamanlarda gözleri çok zayıfladı. 2 yıldır gözlüksüz okuyamıyor.'' İlkin gözlük değiştirmesi yeter sanıyordum, yetmiyordu. Benim ricam üzerine bir göz hekimine gitti. Retinanın duyarlılığı azalıyormuş anlaşılan. Bilirsin, birbirinden çok farklı iki şey söz konusu. Bir yanda merceğin kusurlu çalışması var, bunu camla düzeltebiliyorlar. Ama görüntü uzaklaştırmalarından ya da yaklaştırmalarından sonra bile bu görüntü retinayı yeterince etkileyemiyor. Görüntü ancak bulanık olarak gidiyor beyne. Anlatabiliyor muyum? Rachel'i pek tanımazsın. Bunun için yazgısına seni acındırmaya çalıştığımı sanma. Öyleyse bütün bunları neden anlatıyorum sana? Onun durumunu düşünürken düşüncelerin de tıpkı görüntüler gibi beynimize az ya da çok açık gidebileceğini anladım da ondan. Kalın bir kafa bulanık sezişleri kavrar ancak. Ama işte bu yüzden kalın olduğunu açıkça fark etmez. Ahmaklığından rahatsız olması için ahmak olduğunu kavraması, bunu kavraması için de akıllı olması gerekirdi. Bir an gözlerinin önüne getir bu canavarı. Budala olduğunu anlayabilecek kadar akıllı bir budala. Hay Allah, budala olmaz ki o zaman. Olur dostum, inan bana. Biliyorum ben. Bu budala ben olduğuma göre. Olivia onu silkti. Armağan gene konuştu. Gerçek budala kendi düşüncesinden öte bir düşüncenin bilincinde değildir. Ben ötenin bilincindeydim. Ama gene de bir budalayım. Öyle ya, bu öteye hiçbir zaman erişemeyeceğimi biliyorum. Olivia bir sevgi atılışıyla, ama hepimiz böyleyiz zavallı dostum, dedi. Daha iyi olamayız. Bence en yüksek aklın sınırlarından en çok rahatsız olan da akıldır. Olivia sevgiyle Arman'ın kolunun üzerine koyuyordu elini. Arman itti. Başkaları ellerinde bulunanı duyarlar, dedi. Ben yalnız eksiklerimi duyuyorum. Para eksikliği, güç eksikliği, kafa eksikliği, aşk eksikliği. Hep açık veriyorum, hep geride kalacağım. Tuvalet masasına yaklaştı. Küvetin kirli suyuna bir saç fırçası daldırdı. Saçlarını çirkin bir biçimde alnına yapıştırdı. Hiçbir şey yazmadığımı söyledim sana. Oysa şu son günlerde bir deneme düşünüyorum. Yetersizlik üstüne bir deneme diye adlandırabileceğim bir deneme. Ama elbette bunu yazmak için yetersizim. Diyecektim ki, ama kafanı şişiriyorum. Konuş konuş, şaka edince şişiriyorsun kafamı. Şimdi çok ilgilendiriyorsun. Bütün doğa içinde son noktayı, birisinde hiçbir şeyin var olmadığı noktayı arayacağım bu denemede. Bir örnek verirsem anlarsın. Gazeteler elektrik akımına çarpılıp ölen bir işçinin öyküsünü anlattılar. Kaygısızca elektrik tellerine dokunuyormuş. Voltaj pek yüksek değilmiş ama adamın bedeni ter içindeymiş anlaşılan. Ölümünü bu ıslak tabaka açıklıyor. Akımın bedeni sarmasını sağlamış. Beden daha kuru olsa kaza olmayacaktı. Ama teri damla damla ekledik diyelim. Bir damla daha, tamam. Anlamıyorum, dedi Olivia. Örnek kötü seçildi de ondan. Her zaman kötü seçerim örneklerimi. Bir tane daha. Kazaya uğramış 6 kişiyi bir kayığa almışlar. 10 gündür fırtınada sürükleniyorlar. 3'ü ölmüş, 2'si kurtarılmış, 6.'sı bitkin. Yaşama döndürüleceği umuluyor daha. Yapısı son noktasına gelmiş. Evet, anlıyorum, dedi Olivia. 1 saat önce olsa kurtarılabilirdi. 1 saat mi? Amma da hızlı gidiyorsun. Son saniyeyi hesaplıyorum ben. Kurtarılabilir daha. Kurtarılabilir. Kurtarılamaz artık. Bir incecik çizgi bu. Aklım bunun üzerinde geziniyor. Varlıkla yokluk arasındaki bu sınır çizgisine her yere çizmeye çalışıyorum. Direnç sınırı. Örneğin bak, babamın iva diye adlandırdığı şey. Şimdilik dayanıyorsun. İp kırılacak derecede gerilmiş. İblis çekiyor ucundan. Birazcık daha, ip kopuyor. Cehennemdesin artık.